Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Can Yayınları 1. Basım Şubat 2009. Bu kitap 464 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2009. Okuyan Engin Ercan. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi, İnanılmaz bir hızda seyreden, durmadan kendini çoğaltarak gelişen bir roman. Mekan ve zaman sınırı tanımayan, bir ucu 19. yüzyılda, bir ucu günümüzde, yazınsal bir Türkiye panoraması. Şaşırtıcı bir öykünün bittiğinin sanıldığı yerde, okuru olmadık bir öyküyle yeniden afallatan bir insan manzaraları kitabı. Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek adlı kült kitabın yazarı Ayfer Tunç, bu kez Karadeniz'in küçük bir kentinde denize sırtını dönmüş bir akıl hastanesinden yola çıkarak, akıllara durgunluk veren kişilerin yaşam zincirlerinden müthiş eğlenceli bir roman örüyor. Yalan Yanlış, yaklaşık 100 yıllık bir kesitte, siyasal ve toplumsal dönüm noktalarının insanların yaşamlarında bıraktığı izleri sürüyor. Yalan Yanlış'ı soluk soluğa okurken, Türkiye'nin bütün hallerini yaşayacak, belki de insanlığın ortak hikayesiyle yüz yüze geleceksiniz. Ayfer Tunç, 1964'te Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. 1989 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği Yunus Nadi Öykü Armağanı'na katıldı. Saklı adlı yapıtıyla birincilik ödülü aldı. 1999-2004 arasında Yapı Kredi Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 2001 yılında yayınlanan ve okurdan büyük bir ilgi gören Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek 70'li Yıllarda Hayatımız adlı yapıtı, 2003 yılında 7 Balkan ülkesinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Balkanika ödülünü kazandı ve 6 Balkan diline çevrilmesine karar verildi. Tunç'un 2003 yılında Sait Faik öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut adlı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Tunç'un Kapak Kızı adlı bir romanı, Saklı, Mağara Arkadaşları, Aziz Bey Hadisesi, Taş, Kağıt, Makas ve Evvel Otel adlı 5 öykü kitabı, Ömür Diyorlar Buna adlı bir yaşantı kitabı, Harflere Bölünmüş Zaman adlı bir e-kitabı, İkiyüzlü Cinsellik adlı Oya Ayman'la birlikte yazdığı bir inceleme kitabı var. Ayfer Tunç'un internet adresi www.ayfertunc.com. Karadeniz şehirlerinden birinde denize sırtını dönmüş biçimde inşa edildiği için görenlerin içinde anlamsız bir küslük duygusu yaratan bir ruh sağlığı hastanesinin en üst katındaki konferans salonunda konuk konuşmacı Ülkü Birinci, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle "Aşk, özveri mi, benliği korumak mı?" başlıklı bir konferans veriyordu. Nietzsche'den aparttığı bir cümleyi konu başlığı olarak seçen Ülkü Bey, psikoloji doçentiydi, İstanbul'da uyduruk bir özel üniversitede görevliydi. Çoğunluğu man kafa olan öğrencilerine ders anlatırken kullandığı yüksek tansiyonlu uslubuyla konuşuyordu kürsüde. Avuçlarını dayadığı kürsü adi formika ile kaplıydı, bir ayağı da kısa olduğu için sallandıkça konsantrasyonu bozuluyordu. Gece hiç uyumadığı ve çok gergin bir sabah geçirdiği için sinirliydi. "Şu siktiğimin kürsüsü yüzünden konuşmama fokuslanamıyorum," diye küfrediyordu içinden. Fokuslanmak sözcüğünü yeni yeni kullanmaya başlamıştı. Eskiden odaklanmak derdi. ABD'de yürüttüğü psikoterapi çalışmalarını İngilizce yazdığı, beş para etmez bir kitapla taçlandırıp yurda dönen Profesör Altay Çamur'un ikide bir fokuslanmak dediğini fark edince hemen benimsedi bu sözcüğü, o da yerli yersiz fokuslanmak demeye başladı. Severdi böyle yeni sözcükler kapmayı, zengin bir dağarcığı vardı. ama herkes yalan yanlış kullanıyor diye dağarcığından sözcük ya da deyim sildiği de olurdu. Bir akşamüstü 3 kuruş maaşıyla yurt dışı tatillerine nasıl gidebildiğine akıl sıra erdiremediği fakülte sekreteri Şenay Hanım'ın "Çok keyif alıyorum şu bisküvilerden" dediğini duyunca tiksindi bu keyif almak deyiminden, kimin ağzından duysa batmaya başladı. Ucuz kolejlerden yarım yamalak İngilizce ile mezun olmuş öğrencilerle içli dışlı olmayı çok seven Şenay Hanım'ın konuşması baştan başa yanlıştı aslında. Ne kadar dil yanlışı varsa yapıyordu kadın. İşin kötüsü bunun havalı bir konuşma tarzı olduğunu sanıyordu. Mesela kendisiyle dalgasına flört eden kolejli piçlerin etkisiyle İngilizce feel sözcüğünü Türkçe'ye birebir uyarlamıştı. Bayılıyordu onlar gibi nasıl hissettin diye sormaya. Ülkü Bey bir gün kantinci kızla konuşmasına kulak misafiri oldu. Kadının dekandan bahsederken "bana kötü hissettirdi" dediğini duyunca "şuna bir çaksam" dedi içinden. Çakmadı elbette, o kadar değil, ama gene de büyük bir yanlış yaptı. Özel üniversite kantininin şımarık öğrencilerine sonsuz bir çeşitlilik sunan kantinde ne yesem ne yesem diye düşünen kadına gayet üstü kapalı bir biçimde saçları jöleli erkek öğrencilerin fakülteyle ilgili bürokratik işlerini kolayca halletmek için kendisiyle flört eder gibi yaptıklarını, bunun bir çıkar ilişkisi olduğunu söyledi. Cinsel içerikli ihsasları yanlış anlamakta Şenay Hanım'ın üstüne yoktu. Yakışıklı doçentin kendisine asıldığını sandı. Tamamen gereksiz bir konuşmaydı. Ülkü Bey odasına dönüp neden böyle saçma sapan şeyler söyleme gereği duyduğunu düşündüğünde, kadının dekandan azar işitmiş olmasına rağmen çevreye saçtığı mutluluğun sinirine dokunduğunu tespit etti. Bu gereksiz konuşmanın Ülkü Bey'in kariyeri değil ama aşk hayatı açısından olumsuz sonuçları oldu. Kimin kiminle yatmasının uygun olacağı konusunda sınırları sürekli genişleten bu özel üniversite camiasında, genellikle düzgün fizikli ve mümkünse seçkin kadınlarla ilişki kurduğu bilinen Ülkü Bey'in imajı zamansız bir yara aldı. Tam da bölüme yeni gelen ve yakışıklı son sınıf öğrencileri arasında adı kısa sürede Verecen Selcen'e çıkan genç araştırma görevlisi Selcen Akbaş'ı yemeğe çıkaracaktı. İstanbul'un en moda restoranında yer ayırtmış, kıza Facebook'ta şampanya, çiçek filan göndermiş, yatacaklarına garanti gözüyle baktığı için temizlikçi kadından sadece bu tür özel gecelerde kullanmaya kıyabildiği o çok pahalı çarşaflarını sermesini istemişti. Hangisiyle yatsam kariyerime daha yararlı olur diye düşünen araştırma görevlisi güzel kız, seçkin bir doçent sandığı Ülkü Bey'in önüne gelenle yatan bir kart zampara olduğuna hükmetti. Adamın günlerdir beklediği buluşmayı sudan bir sebeple iptal etti. Tek gecelik partnerlerini seçerken pek de ince eleyip sık dokumadığı halde, Şenay Hanım'ın Ülkü birinci konulu şen kahkahasına tanık olunca, kendini bu obez kadınla aynı seviyeye düşüren adamdan bir anda soğumuştu. Fakültedeki iktidarı açısından daha kuvvetli olmakla birlikte, Ülkü Bey kadar çekici olmayan, hatta hiç çekici olmayan Altay Çamur'la yatmayı tercih etti. Ülkesine görünmeyen bir taçla döndüğünden emin olan Altay Çamur, bu tacın kendisine meslektaşlarına tepeden bakma hakkı verdiğini düşünüyordu. Amerika'dan döndüğünden beri akademik açıdan değersiz bulduğu kişilerin selamlarını almaz olmuştu. Ama hak ettiği halde profesörlük mertebesine bir türlü erişemeyen Ülkü Bey'in değerinden pek emin olamamıştı. Ona selam vermekle vermemek arasında kararsız kalıyordu. Sonunda duruma göre sanki Ülkü Bey'e değil de arkasındakine ya da arkasındakine değil de ona selam veriyormuş gibi yapmak türünden bayağı beceri isteyen bir çözüm buldu. Ülkü Bey her defasında Altay Bey'in selamına karşılık veriyor ama sonra bu kendini beğenmiş profesörün kendisine değil arkasındakine selam vermiş olduğu duygusuna kapılıp rahatsız oluyordu. Yurt dışı yazışmalarında ve mail adresinde soyadını CHAMUR biçiminde yazan Altay Bey, Biricik kitabının ana diline çevrilmesiyle meşguldü. her öğle yemeğinde ya dekanla ya rektör yardımcısıyla bir araya gelmeyi başarıyor. Onlara uzun uzun ülkemizin çevirmen ve redaktör sıkıntılarından söz ediyordu. Ülkü Bey ise fokuslanmak sözcüğünü ABD'de taçlanmış bu çamur profesörden kaptığını bir fark eden olur da alay ederler korkusuyla, ki pek de gereksiz bir korku değildi, öğrencilerin adama Fokus Altay diye isim takıp alay ettiklerini kendi kulaklarıyla duymuştu. Bu sözcüğü dilinin ucuna gelse bile kendi ortamında kullanmıyor ama seyahatlerinde acısını çıkarıyordu. Ülkü Birinci çok gezen bir adamdı ama hep yurt içinde. Yurt dışına çıktığı çok nadirdi. En son 2 yıl önce Arnavutluğa Tiran Üniversitesi'nde bir sempozyuma davet edilince sevinçten uçmuştu. Gitmesine 3 gün kala acilen hemoroid ameliyatı olması gerekti, gidemedi. Şenay Hanım'sa Dubai'den Mexico City'ye, St. Petersburg'dan Venedik'e kadar gitmedik, yer bırakmadı. Ülkü Bey şaşıyordu buna. Güzel bir kadın olsa anlayacak, bir götüreni var herhalde diye düşünecekti. Kadını yüzüne bakılır cinsten bulmuyordu. Yarım pansiyon kalınan otellerin açık büfe sabah kahvaltılarından araklayıp gün boyunca yemek için peçetelere sardığı salamlı tereyağlı sandviçleri geniş bel çantasına doldursun, tombul dizlerini örtmeyen XXL şortlar giysin, hasır şapkalar takıp mütemadiyen fotoğraf çeksin diye Şenay Hanım'a tüketici kredisi vermiş bankaların haciz işlemlerini başlatmasının an meselesi olduğunu öğrense rahatlardı ama bilmiyordu. Aklı tıklım tıklım dolu bir adamdı Ülkü Bey. Gerçi zihinsel birikiminin çoğunluğunun çerçöp olduğunun farkındaydı. Sığ düşüncelerini çok kıymetli bulacak kadar aptal biri değildi. Ama epeydir bundan rahatsızlık duymaz olmuştu. Çalıştığı Pinti Üniversite'den aldığı maaşla geçinemediği için ücret karşılığı yaptığı rutin konuşmalarda bayatın bayatı görüşlerinin yepyeni şeylermiş gibi coşkulu bir karşılık bulmasında başlarda o da çok şaşıyordu, sonra zora alıştı. Sadece alıştı ama. Bayat düşünceleri coşkulu bir karşılık buluyor diye kendine hayran olmuş değildi. Neydi, ne oldu, nereye varmak istiyordu, nerede kaldı, her şeyin farkındaydı. Yine de bu coşkulu karşılıklar ona aklına estiği gibi düşünme, herhangi bir mantık silsilesi takip etmeyen düşüncelerini konuşmalarında pervasızca ortaya koyma cesareti kazandırdı. Artık hiç kimse dinlediği konuşmalarda mantık silsilesi aramadığı, bulacak olsa da takip etmeye üşendiği için renkli anlatımlarla, küçük anekdotlarla, internetten indirilmiş basit resimlerle süslediği konuşmaları geniş ilgi görüyor. Böylece Ülkü Bey de şehir şehir gezip ücret karşılığı konferans vermeye devam edebiliyordu. Bu konferansları vermek zorundaydı. Aksi takdirde daha nikah masasına oturduğu anda evlendiğine pişman olduğu, ama aman çocuk oldu, aman boşanmanın zamanı değil, aman kariyerim zarar görmesin diye diye 15 yıl birlikte yaşadığı, boşanırken ciğerini söken karısına ve annesinin avukatı kesilen kızına nafakalarını her ay çatır çatır ödeyemezdi. Kürsü yine zangırdadı. Ülkü Bey'in mavi uçlu stabilo kalemi tıngır tıngır yuvarlanıp yere düştü. Kendini tutmasa bir tekme savuracaktı uyduruk kürsüye. Giderek daha çabuk sinirlenen bir adam olmuştu. Ama epeydir dolu dolu öfkelenmiyor, kendine zarar verecek sınıra geldiğinde durmayı biliyordu. En son 3 yıl önce artık yakın gözlüğü kullanmaktan kaçamayacağını öğrendiği gün çok öfkelenmişti. O sinirle kırmızı ışıkta duramadı, öndeki taksiye çarptı. Suç kendisinde olduğu halde çarptığı taksinin şoförüne saldırdı, adamın gözünü morartınca karakolluk oldular. Öfkenin bedeli diye düşündü. Komiser gırtlak gırtlağa geldiği, öğle yemeğinde soğanlı fasulye piyazı yemiş şoförle kendisini zorla öpüştürüp barıştırırken. Aslında yaşlanıyor olmaktan duyduğu acize örtmek için öfkelenmişti. Yoksa gözlüklere düşman olduğundan değil. Kapıldığı yaşlanma korkusunun nedeni, Yarın başlayacağım, yakında yapacağım, daha zaman var, bugün, yarın diye diye ertelediği şeylerin hiçbirini yapamamış, hayallerinin birçoğu için zamanın geçmiş olduğunu, sanki zihninde bir şimşek çakmış gibi birdenbire ve kesinlikle anladığı halde inkar etmiş olmasıydı. Yeni çıkan antioksidan içerikli bir vitaminin prospektüsünü gözünden ne kadar uzaklaştırsa da okuyamayıp, astigmatının maalesef ilerlediğine kendini inandırarak doktora gittiği ve böylece zihninde o şimşeğin çaktığı gün yaşlanmıştı asıl. Ama bunu kabul etmek istemiyordu. Muayenehanesinin duvarlarına Hacettepe Tıp'tan mezun olduğunu gösteren nal gibi diplomasının, uzmanlık belgesinin ve West Virginia University School of Medicine'dan aldığı çeşit çeşit sertifikaların büyütülmüş renkli fotokopilerini asmış olan oftalmolog Berkay Özberk'e "Yakın gözlüğü kullanmanızın zamanı gelmiş de geçiyor bile." dediği için çok kızmıştı. Genç doktor bu cümleyi astigmat şikayetiyle gelen hastasına müstehsi bir ifadeyle kurmamış olsa, zamanı gelmiş de geçiyor bile demek yerine nazikçe, çok şart değil ama yine de bir yakın gözlüğü kullanmayı düşünmez misiniz dese sorun etmeyecekti. Ama ifadesi cilalı bu genç doktorun yaşlanıyor olduğunu alaycı bir tavırla anıştırmasına bozulmuştu. Göz doktoru Berkay Özberk'in hastalarını gıcık etmek gibi bir adeti yoktu. Ama kırları şakaklarındaki 3-5 telden ibaret olan gür saçlarını aslan yelesi gibi dalgalandıran Ülkü Bey, dudağının ucunda müstehsi bir gülüşle dazlaklık modasından bahsedince doktorun birden tepesi atmıştı. Gerçi Ülkü Bey'in de kötü bir niyeti yoktu. Duvardaki bir poster dikkatini çekmiş, sık sık yaptığı gibi yersiz bir söz etmişti sadece. Bütün gerginlik de böyle başladı. Devasa boyutlarda büyütülerek poster haline getirilmiş fotoğrafta, yeni açılan bu şık ve pahalı hastanenin oftalmoloji servisinin, tesadüfen tümü erkek olan ve kılık kıyafetleri, duruşları, bakışları birbirine benzeyen doktorları omuz omuza sıralanmışlar, sağlam dişlerini ışıldatan gülümsemeleriyle poz vermişlerdi. Hepsi birbirinden yakışıklıydı, zımba gibiydiler. Her birinin yüzünden buram buram özgüven okunuyordu. Ama yine bir tesadüf sonucu hepsinin kafaları kazınmıştı. Kimisi saçları erken kırlaştığı, kimisi de tepesi açıldığı için çözümü kafayı kazıtmakta bulan bu genç doktorların dazlak kafalarının sıralanmasıyla oluşan poster, rahatsız edici bir otorite, bir üst sınıfsallık sezdiriyordu. Bir süredir kendini yetersiz, aciz hisseden, yaşlanıyor olduğunu inkar eden Ülkü Bey'in postere bakıp özgüvenden çatlayacak hale gelmiş bu genç doktorların kellik kompleksleri olduğunu aklından geçirerek güleceği tuttu. Aynı anda elini gür saçlarının arasından geçirdi. Berkay Özberk de bu müstehsi gülüşü ve aklından geçeni belli eden hareketi anında gördü. Ülkü Bey genç doktorun soran bakışlarına cevap verme gereği duymasa gerginlik büyümeyecekti. Ama haftanın en az 3 sabahını spor salonunda geçirdiği kalın boyun kaslarından belli olan yakışıklı adama ezilmek istemedi. Dazlaklık modası yaygınlaştığından beri kim kel kim değil anlaşılmıyor dedi. Müstehsi gülüşünü gizleme gereği duymadan. Ailesinin bütün erkekleri kellikten mustarip olan genç doktor bu hamleyi karşılıksız bırakmadı, müstehsilikte hiç de aşağı kalmayarak Ülkü Bey'e gençliğinin çoktan geçtiğini hissettirdi. Çok gergin bir muayene oldu. Tıp fakültesini kazanamamış, hadi ondan geçti, en uyduruk üniversitede 3 aylık sıradan bir seminer programına bile razı olduğu halde, bütün girişimlerine rağmen Amerika kıtasına ayak basamamış olan Ülkü Bey, genç sportmen ve boy boy sertifikalı doktora, doktor da onun aslan yelesi saçlarına ve hak edilmemiş kibrine sinir oldular. İlaç firmalarının talebiyle verdiği konferanslarına öyle uzun uzadıya hazırlanmıyordu artık. Sanki çok anlamlı ve bilgi dolu şeyler söylüyormuş izlenimi verecek, ilaç firmasını memnun edecek kadar bir şeyler anlatmak yeterli geliyordu. Oysa eskiden gerçekten anlamlı bir şeyler söyleyebilmek için günlerce çalışırdı, hayallerinin taze olduğu zamanlarda. Ama uzunca bir süredir boş vermişti, sadece parasına bakıyordu. Bir taşra şehrinde eli yüzü düzgün bir konuşma yapmasının hiç de şart olmadığını düşünüyordu. Dinleyicinin ilgisini canlı tutmak yetiyordu ona. Zaten daha fazlasını talep eden de yoktu. Bu nedenle makalelerine kadın bacakları, uçları görünmeyen iri göğüsler gibi taşra için cesur sayılabilecek ama muhafazakarları da galeyana getirmeyecek resimler yerleştiriyordu. Şimdi de ne zaman elindeki ışıklı çubukla perdeye yansıttığı resimdeki kadın göğsünü işaret etse, şehrin öbür ucundaki tıp fakültesinden hocalarının zoruyla gelmiş tıp öğrencileri ve uyumak için konferans salonunu keşfetmiş, muayene sırası bekleyen nöropsikiyatri hastaları gözlerini açıyorlardı. Ülkü Bey, dinleyicinin kaybolan ilgisini diriltmenin yolunun cinsellikten geçtiğini biliyordu ve bu bilgiyi yerli yerinde kullanıyordu. Bu Karadeniz şehrinin uzun bir tarihe sahip ruh sağlığı hastanesinin konferans salonunda bulunan bir bacağı kısa kürsü, sahnenin sağ tarafına hafif yan duracak biçimde yerleştirilmişti. Böylece hem dinleyicileri hem de arkadaki duvarı boydan boya kaplayan salonun bakım ve temizliğinden sorumlu hademe kulaksız Ziya'nın her konferans günü açıp toplamaktan nefret ettiği beyaz perdeyi rahatlıkla görebiliyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.